Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'eytan فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Hordat 1402, Hicri Gamer 6 Zilkade 1444 ve Miladi Takvimle 26 Mayıs 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İlahi Önderler, Ahmet bin Musa Şah Çırak Hazretleri'ni Anma Günü ve Kalıcı Öğütler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bence. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Güney Lübnan'ın kurtuluşunun yıldönümü münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi. Nasrullah, dünyada artık Amerika'nın hegemonyası yok açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı, direnişin kazanımlarını son nefesimize kadar savunacağız dedi. Nasır Kenani Hayber füzesinin tanıtılması İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma otoritesinin bir başka simgesi olduğunu belirtti. Amerika'dan Hayber füzesinin tanıtılmasına tepki. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti, İsrail'in bizim topraklardan İran'a saldırmasına izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan Dışişleri Bakanı ve Hizbullah Genel Sekreterine ayrı ayrı mesajlar göndererek Lübnan hükümetini, milletini ve direnişini Güney Lübnan'ın Siyonist rejimin işgalinden kurtuluşundan dolayı kutladı. Siyonist rejim 25 Mayıs 2000'de Lübnan Hizbullah'ın direnişine karşı ağır bir yenilgiye uğradı. Bunun sonucunda Güney Lübnan'dan çekilmek zorunda kaldı. Bugün Lübnan'da direniş bayramı olarak biliniyor. Güney Lübnan'ın Siyonist rejim işgalinden kurtuluşunun direniş ve kurtuluş bayramının yıldönümü münasebetiyle Hüseyin Emir Abdullahyan, Dışişleri Bakanı Abdullah Muhabib ve Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'a ayrı ayrı mesajlar göndererek Lübnan hükümetine, milletine ve direnişine bu vesileyle kutlamada bulundu. Bu mesajlarda Emir Abdullahyan, bu büyük zaferi Lübnan ordusunun direnişini ve halkının birlik ve beraberliğinin, direniş mücadelecilerinin ve kahraman Lübnan halkının çaba ve fedakarlıklarının sonucu olarak nitelendirdi. Lübnan İslami Direniş Hareketi her yıl bugünü Siyonist ordunun bir dizi yenilgisini ve bölgedeki İslami direniş hareketlerinin zaferler zincirinin başlangıcı olarak düzenlenen özel törenlerle anıyor. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah, dünyada artık Amerikan hegemonyasının kalmadığını ve her şeyin çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerlediğini belirterek, İsrail'i endişelendiren de bu mesele olduğuna dikkat çekti. Seyyid Hasan Nasrullah, Perşembe gecesi direniş ve kurtuluş bayramı olarak bilinen Lübnan'ın kurtuluşunun yıldönümü münasebetiyle direniş bayramının Lübnan'ın kazandığı büyük zaferin bir hatırlatıcısı olduğunu söyledi. Seyyid Hasan Nasrullah şunları kaydetti. Lübnan'ın tüm nesillerine ve halkına kazanılan zaferin karşılıksız değil, yıllarca süren fedakarlığın sonucu olduğu hatırlatılmalıdır. İsrail şimdi duvarların ve ateşin arkasına saklanıyor ve Filistin halkıyla müzakerelerde kendi şartlarını dayatamıyor. Seyyid Hasan Nasrullah, İsrail'in iç bölünmüşlüğüne karşı direniş ekseninin birlik ve insicamına işaretle Siyonist düşmanla savaş henüz bitmedi ve topraklarımızın bir kısmı hala işgal altında diye kaydetti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Suriye'ye karşı 12 yıllık dünya savaşının ardından bu ülkeyi yaptığı ziyarete aldığı tavır direniş ekseninin birliğini teyit ediyor diyen Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, İran ve Suriye'nin direnişi destekleme tutumunu takdir etti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, son nefese kadar Başkomutan Ayetullah Hamenei'nin emrinde direnişin kazanımlarını, nizamın ve vatanın değerlerini savunacaklarını vurguladı. Tümgeneral Abdurrahim Musevi, dün Hordat ayının 4. günü direniş ve Desvol günü konulduğu konferansta bu şehrin Sarıllah Hüseyiniyesi'nde 8 yıllık kutsal savunma dönemindeki şehitleri anarak dayatılan savaş halkın fedakarlığı ve mücadelesi ışığında sona erdi ve zafere ulaşıldı diye kaydetti. Ordu Genel Komutanı Amerika'yı istikbarın direniş cephesini ise direnişin simgesi olarak niteledi ve şunları kaydetti. İran milletinin bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün, şeref ve gururunun korunması ve çeşitli alanlarda bilimsel ilerlemeler, direnişin kazanımları ve şehit kanlarının tesirleridir. Hürremşehir'in kurtuluşu ve keramet 10 gün münasebetiyle eş zamanlı olarak Hayber uzun menzilli stratejik füzesi İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı'nın huzurunda tanıtıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yeni nesil Hürremşehir 4 Hayber balistik füzesinin tanıtılmasını güçlü ve bağımsız İran'ın güvenliğini ve ulusal çıkarlarını güvence altına almada ülkenin onurlu dış politikasının yanı sıra savunma otoritesinin bir başka sembolü olarak değerlendirdi. Nasır Kenani dün attığı bir tweette şöyle yazdı. Hürremşehir'in kurtuluş yıldönümü olan 3 Hordat ve Desvol günü 4 Hordat tarihlerine denk gelen İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından üretilen Hayber adlı 4. nesil Hürremşehir balistik füzesinin tanıtılması ülkenin onurlu dış politikasının yanı sıra savunma otoritesinin bir diğer simgesi güçlü ve bağımsız bir İran'ın güvenliğini ve ulusal çıkarlarını sağlamaktır. Hayber füzesi 2000 kilometre menzile sahip ve 1500 kilogram ağırlığında yüksek patlayıcı savaş başlığıyla donatılmış, Savunma Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Teşkilatı uzmanları tarafından tasarlanan en gelişmiş füzelerden biridir. Bu füze en gelişmiş sıvı yakıtla motorlardan biriyle donatılmış, taktiksel yetenekler oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Ve motor, roketin uzunluğunu yaklaşık 13 metreye indiren yakıt deposuna yerleştirildi. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki bu füzenin harp başlığı, 1 tondan fazla mühimmat taşıma kabiliyetine sahip olan üretilmiş en büyük ve en etkili harp başlıklarından biridir. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Matthew Miller, Hayber füzesinin görücü çıkarmasına tepki olarak bunu bir tehdit olarak nitelendirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Matthew Miller, Perşembe günü Washington'da gazetecilerle düzenlenen toplantıda Amerika'nın İran'ın yeni füzesinin tanıtımına tepkisiyle ilgili bir soruya yanıt olarak şunları söyledi. İran'ın balistik füzeler geliştirmesi bölgesel ve uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit olarak görülüyor. Miller ayrıca şunları kaydetti. İran'ın füze programının daha fazla gelişmesini ve bu füzeleri ve teknolojilerini başkalarına sağlama kabiliyetini engellemek için yaptırımlarda dahil olmak üzere çeşitli nükleer silahların yayılmasını önleme araçlarını kullanmaya devam ediyoruz. Fransa, İran'ın uzun menzilli balistik füze denemesini 2015'te onaylanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini iddia etti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik tekrarlanan suçlamalara işaretle şunları duyurdu. Bu faaliyetler İran'ın nükleer programının tırmanmaya devam etmesi bağlamında daha da endişe verici. İran füze programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve hükümleriyle hiçbir şekilde ilişkili olmadığını defalarca iddia ederken Fransızların bu iddiası gündeme geldi. Daha önce İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki Birleşmiş Milletler temsilcisi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. İran'ın füze programı konvansiyonel savunma yeteneklerine dayalı olarak tasarlandı ve İran'ın balistik füzelerinin hiçbiri nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmadı ve İran asla nükleer silah elde etmeye çalışmadı ve asla da sahip olmayacak. Pakistan Dışişleri Bakanı Sarvan'da İran İslam Cumhuriyeti sınır muhafızlarına yönelik son terör saldırısını kınadı. 20 Mayıs Cumartesi akşamı Pakistan topraklarını kullanan ve İran İslam Cumhuriyeti sınırlarını ihlal eden hain teröristler alçak ve korkakça bir eylemle Sarvan sınırındaki Mezisser Sınır Muhafız Kulesi'ne saldırdı. Cesur sınır muhafız güçlerinin şiddetli direnişiyle karşı karşıya kalan teröristler Pakistan topraklarının derinliklerine kaçtı. Bu çatışmada İran'ın sınır muhafızlarından 5'i şehit oldu, 2 kişi de yaralandı. Dün Bilaval Bhutto Zerdari İslamabad'da İRNA muhabiriyle yaptığı röportajda iki komşu ülke olan İran ve Pakistan arasındaki ilişkilerin önemini vurgularken şunları kaydetti. Tahran ve İslamabad zalimlerin ve sabotajcıların ikili ilişkileri etkilemesine asla izin vermeyecek. Bilaval Bhutto Zerdari İran ile Pakistan arasındaki ilişkilerin artan gidişatına güvendiğini ifade ederek iki ülke liderlerinin geçtiğimiz günlerde ortak sınır noktasında yaptıkları görüşmeyi işaretle İslamabad yakın işbirliği yoluyla karşılıklı güvenlik endişelerini ele almaya kararlıdır vurgusunda bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı başka ülkeler arasındaki münakaşalara karışmadıklarını belirterek, Bakü hükümetinin Siyonist İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından İran'a saldırmasına izin vermeyeceğini söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Fahir Zayev, Siyonist İsrail'i bir medya organına verdiği röportajda Bakü başka ülkeler arasındaki münakaşalara müdahale etmez. Buna göre İsrail'e bu ülke topraklarından İran'a saldırmasına da izin vermez diye konuştu. Rızayev söz konusu röportajında İran karşıtı suçlamaları ve Bakü'nün Tahran'la olan ilişkilerde gerginlik yaratmalarına değinmeksizin maalesef İran'la ilişkilerimiz çok düşük bir seviyede. Biz laik bir ülke olarak uluslararası ilişkilere dini tutuculuk katmaya karşıyız ifadesini kullandı. İmam Hümeyni'nin Mukaddes Türbesi'nin en geniş alanının temizlik ve hazırlık çalışmalarına başlandı. 14 Hordat 1402 İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümüdür. 34 yıl önce İslam İnkılabı'nın ulu önderi Ruhullah Musevi Hümeyni 87 yıllık çalışkan ve yorulmak bilmez bir hayatın ardından Hakk'a yürüdü. İmam Hümeyni'nin vefatının 34. yıl dönümü arifesinde kutsal türbe ziyaretçilerin huzuruna uygun bir platform sağlamak ve en iyi hizmetleri sunmak için bu türbenin en geniş alanında temizlik ve hazırlık çalışmaları başlatıldı. Aras Serbest Bölge Kuruluşu CEO'su Aras Jeopark'ın küresel jeoparklar ağına tescil edildiğini duyurdu. Aras Jeoparkı İran'ın kuzeybatısında Doğu Azerbaycan ilinde ve Aras Serbest Bölgesi'nin en kuzeyinde yer almakta olup alanı Colfa şehrinin alanına karşılık gelmektedir. Jeoparklar birkaç önemli jeolojik olgunun yer aldığı ve bu alanın jeolojik mirasının dikkatli ve sürekli bir yönetimle korunduğu ve sürdürüldüğü bir alanı içerir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan senin Türk Kanal D ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ta biz kazanırsak 85 milyonun her biri ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. Amerikalı şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarında millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım. Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar ifadelerini kullandı. HDP Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan protokol sonrası olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası HDP eş başkanı Pervin Buldan ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Halk TV'nin internet sitesinde çıkan habere göre HDP eş genel başkanı Pervin Buldan açıklamalarından satır başları şöyle: "Mücadelemizin ve üçüncü yol politikamızın temel hedefi devletin ve toplumun imkanlarına bir avuç rantçının çökmesini engellemek ve sistemi, yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini, toplumsal adaleti, demokrasiyi önceleyen bir evrensel standartlarda kavuşturmaktır." HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti eş sözcüleri Çiğdem Kılıç Gün ve İbrahim Akın saat 13.30'da HDP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika Cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'na kazandırmaya çalıştı ama ikisi de seçimde başarısız oldu dedi. Star Haber sitesinde Soylu canlı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı ve Amerika'nın Türkiye seçimlerinde sözcüsü olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde çekilen Muharrem İnce'nin sahte, müstehcen fotoğraflarla ve videolarla kişiliğinin yok edilmeye çalışılması siyasi darbe olarak nitelendirildi. Kılıçdaroğlu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi altındaki Gülen çetesi liderliğinde bunlar yapıldı. Ve son haberimiz, Ankara'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet'in haberine göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şube ekiplerince çatışma bölgelerinde IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyruklu zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran Cumhurbaşkanı'nın Endonezya ziyaretinin önemi etrafında. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Endonezya mevkidaşı Joko Widodo'nun resmi davetlisi olarak pazartesi akşamı bu ülkeyi ziyaret etti. Reisinin Endonezya ziyareti İran Cumhurbaşkanlığı'nın 2006'dan bu yana bu ülkeye yaptığı ilk resmi ve özel ziyaret. Son 17 yılda İran Cumhurbaşkanları Endonezya'yı ziyaret etti ama bu gezi bölgesel ve uluslararası zirvelere katılmak için oldu. Cumhurbaşkanı reisinin Endonezya özel gezisi İran'ın komşu bölge ve İslam ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye dayalı olarak izlediği dış politikasının dengelimi siyaseti doğrultusundadır. Reisinin Endonezya gezisi İran İslam Cumhuriyeti'nin doğu ile etkileşimi anlamına geliyor. Bu arada bu siyaset sadece Çin ve Rusya ile sınırlı olmayıp yaklaşık 239 milyon nüfusuyla en büyük İslam ülkesi olan Endonezya gibi diğer önemli ve etkili ülkeleri de kapsıyor. Cumhurbaşkanı'nın Endonezya ziyaretinin bir diğer önemli yanı da bu ziyaretin başta Amerika olmak üzere Batı'nın İran'ı tecrit etme stratejisinin başarısızlığını göstermesidir. Aslında bu gezi Batı'nın İran'ın izolasyonuna yönelik yanlış algısına karşı yanlış bir çizgide olduğunu da gösteriyor. Kuşkusuz İran ile Endonezya arasındaki ilişkilerin genişletilmesi İslam dünyasının çıkarınadır. Cumhurbaşkanı reisinin Endonezya ziyaretinin şüphesiz en önemli yönü ekonomiye verilen önemdir. Endonezya G20'nin bir üyesi ve dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinden biridir. Bu ülke son 20 yılda yaklaşık %5'lik bir ekonomik büyüme yaşadı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Endonezya ekonomisinin 2045 yılına kadar dünyanın en büyük 4. ekonomisi olacağını tahmin ediyor. Endonezya'nın 22 milyar varil petrol rezervi olmasına rağmen ülkenin ekonomik kalkınması petrol gelirlerine bağlı değil. Endonezya dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Sanayi ve bilimsel ihracat yapan az sayıda İslam ülkesi arasında da yer almaktadır. Jakarta bugünlerde sadece Endonezya'nın başkenti değil, aynı zamanda birçok yeni teknolojinin de merkezidir. Uydu teknolojisi alanında Güneydoğu Asya ülkeleri arasında öncü ülkeler arasında yer alan Endonezya, yalnızca son 4 yılda çeşitli amaçlarla 18 uyduyu uzaya fırlattı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Endonezya'nın bilimsel, ekonomik ve teknolojik deneyimlerine ve kapasitelerine ihtiyacı olduğunu ve Endonezya'nın ihracat malları için iyi bir pazar olabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı reisi, İran ile Endonezya arasındaki anlaşmaların uygulanmasında ekonomik aktivistlerin rolünün önemine de vurgu yaptı. Bu alanda Endonezya'nın da İran için önemli bir ihracat hedef ülkesi olabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda farmasötik teknolojileri, halı, fıstık, hurma, safran, el sanatları ve şifalı otlar ve bitkiler de İran'ın Endonezya'ya ihraç edeceği diğer ürünler arasında yer alabilir. İran ve Endonezya arasındaki ilişkilere dair acı gerçek iki ülke arasındaki ticaret hacminin az olmasından kaynaklanmaktadır. Endonezya Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada İran ile Endonezya arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk çeyreğinde 54.1 milyon dolar olduğunu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ise bir önceki yıla göre %23 arttığını açıkladı. Bu ticaret hacmi ise 257.2 milyon dolara gelmişti. Bu iki ülkeye bahsi geçen kapasiteler ve iki ülke yetkililerin ilişkileri geliştirmeye yönelik ciddi iradeleri göz önünde bulundurulduğunda Cumhurbaşkanı reisinin Endonezya ziyaretinin ana sonucunun ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve ticaret hacminin artması olabilir. Bu da iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına yol açabilir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Putin'in bağımsız ülkelerden küresel düzen talebi etrafında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü 11. Uluslararası Güvenlik Zirvesi'nin açılış toplantısına gönderdiği video mesajında bağımsız ülkeleri dünyada güvenliği sağlamaya ve istikrarı güçlendirmeye yönelik mekanizmanın yeni mimarisi için yakın işbirliği sürdürmeye davet etti. Güvenlik zirvesi 101 ülkeden Milli Güvenlik Kurulu sekreterleri, cumhurbaşkanlarının ulusal güvenlik danışmanları, özel servis komutanları ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla 24 Mayıs çarşamba günü Moskova'da başladı. Putin, şantajın ve tehdidin yıkıcı politikasına karşı en iyi alternatif, dünyadaki istikrarın pekişmesi ve mevcut durumda ortak bir güvenlik kavramı ve mekanizmasına ulaşılmasıdır. Batılı ülkeler açıkça dünyada gerilimi tırmandırmaya ve güvensizliği körüklemeye çalışırken, Asya'dan Afrika'ya kadar bağımsız ülkeler tüm ülkeler için istikrarlı bir güvenlik sağlama süreci için bir mekanizma oluşturmaya yardımcı olmalıdır. Vladimir Putin'in bu açıklamaları, bu ülkenin yeni dünya sistemine karşı genel tavrı ve çok taraflılığın tek taraflılığa ve çok kutuplu bir ordunun emperyalizmi ve tek kutupluluk yanlılarına karşı galip gelmesi gereklerine dayanmaktadır. Rusya, Batı'nın tek kutuplu sistemine ve tek taraflılığına karşı olduğunu defalarca ilan etmiş, çok kutuplu sistemin kurulmasını ve taraflılığı dış politikasının önceliği haline getirmiştir. Amerika ile başındaki Batı ise uluslararası hak ve standartları arama bahanesiyle ve çeşitli bahanelerle ülkelerin iç işlerine müdahale etmiştir. Bu bağlamda askeri saldırı ve nihayet diğer ülkeleri işgal etme politikalarını da izlemiştir. Bu arada Amerika, Batı'nın lideri olarak Joe Biden başkanlığı döneminde de Avrupalı ortaklarının liderliği bir kez daha devraldı ve küresel liderliği daha elinde tutacağını belirtti. Amerika'nın tek taraflılığı, Moskova'nın Washington'a yönelttiği en önemli eleştirilerden biridir. Son yıllarda Rusya açısından Amerika'nın bu uygulaması, Güvenlik Konseyi'nin görevlerinin aksamasına ve uluslararası sahnede kaosun yayılmasına neden olmaktadır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika liderliğindeki küresel tek kutuplu sistemin Rusya için kabul edilemez olduğunu ve bu ülkenin böyle bir sistemi asla kabul etmeyeceğini vurguladı. Çin gibi yükselen ekonomik güçler ve Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi diğer gelişmekte olan ekonomilerin yanı sıra İran ve Venezuela gibi Batı hegemonyasına karşı çıkan ülkelerle beraber Amerika'nın tek taraflılığı zayıflamaya başlamıştır. Bu bağlamda Putin, Rusya ve müttefikleri daha adil bir dünyaya kavuşacak ve ayrımcı kalkınma modeli sonsuza dek kaybedecek yol olacaktır, diyor. Çok kutuplu ve adil bir dünya ile karşı karşıya kalınacağını da belirten Putin, Nazizm ve aşırıcılık ideolojisi kaçınılmaz olarak tarihe geçecektir vurgusunda da bulundu. Moskova'nın bakış açısından Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı etkileşim, 21. yüzyılda uluslararası alandaki ilişkiler için bir model görevi görüyor. Ayrıca Rusya ekonomik ve siyasi alanlardaki küresel gelişmelerden hareketle bu alanlarda varoluşçu felsefenin ortadan kalkması nedeniyle artık etkisini yitiren eski kurumların yerini yeni uluslararası kurumların alması gerektiğine inanmaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Şordat 1402, Hicri Kamer'i 6 Zilkade 1444 ve Miladi 26 Mayıs 2023 Cuma. 18 yıl önce bugün Hicri Şems'e 5 Şurada 1384'te İranlı ünlü müezzin Üstad Rahim Müezzinzade Erdebili vefat etti. Üstad Rahim Müezzinzade Erdebili mezhebi faaliyetlerde bulunup ezan okuma işine yöneldi. Şeyh Abdülkerim'in büyük oğlu olan Üstad Rahim Müezzinzade Erdebili babasının yolunu ciddiyetle takip etti ve babasının vefatından sonra onun yerini aldı ve ezan okumaya yöneldi. Görmez'de camilerden duyulan ezan sesi aslında Hicri Şems'i 1334'te Tahran'daki 14 Hordad meydanındaki eski radyo stüdyolarında kaydedilmiştir. Müezzinzade'nin de belirttiği gibi İran ve İslam kültürü için değerli bir hatıra olmasa yönünde oruçlu olmasına rağmen ezan okudu. Bu ünlü müezzin Hicri Şems'i 5 Şurada 1384'te 80 yaşında Tahran'da Hakk'a yürüdü. ...115 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Şurada 1287'de İran'ın güneybatısındaki Mescid-i Süleyman kentinde kazılan ilk petrol kuyusundan petrol çıktı. Yerin 600 metre derinliğinde bulunan bu kuyudaki petrol yerden 25 metreye kadar fışkırdı. Madenler ve petrol tesisleri açısından büyük önem taşıyan Mescid-i Süleyman kentinde bugüne kadar 250 petrol kuyusu kazılmıştır. Bilindiği üzere petrol rezervleri açısından dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan İran, Rusya'dan sonra dünyanın en zengin doğal gaz rezervlerine sahiptir. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Şurada 1369'da İran'ın yeni psikoloji babası ve kurucusu Dr. Ali Ekber Siyasi Tahran'da vefat etti. Hicri Şems'i 1273'te Tahran'a dünyaya gelen Siyasi Fransa'da terbiye ve psikoloji bilimi dalında doktorasını aldı. İran Psikoloji Encümeni'nin kurulması ardından bu encümenin başkanı seçilen Siyasi, Tahran Üniversitesi Psikoloji Müessesesi Başkanlığı'na üstlendi. Doktor Siyasi ayrıca Tahran Üniversitesi'nin 12 rektörlüğünü yaptı. Siyasi, Ahmet Kavam, Ali Sohili ve İbrahim Hekimi hükümetlerinde de Kültür Bakanı ve Said hükümetinde Dışişleri Bakanı'ydı. UNESCO'nun kuruluşuna katıldı ve İran Akademisi ve Yüksek Kültür Konseyi üyesi oldu. Psikolojinin ilkeleri eğitim psikolojisi, yeni psikoloji, mantık ve felsefe, zeka ve bilgelik dahil olmak üzere birçok alanda günümüze birçok eser geriye bıraktı. Doktor Siyasi İran'da yeni psikolojinin ilkelerini kurdu ve bu nedenle İran'da yeni psikolojinin kurucusu ve babası olarak biliniyor. ...130 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Zilkade 1314'te Arif ve Ahlak Üstadı Mirza Ebul Hasan Cilve vefat etti. Hicri Kameri 1238'de Hindistan'ın Ahmedabad kentinde dünyaya gelen Cilve'nin soyu Ehlibeyt imamlarından İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam'a bağlanıyor. ...93 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Zilkade 1351'de İranlı mütekellim fakih Ayetullah Mirza Sadık Ağa Müştehi Tebrizi vefat etti. Hicri Kameri 1273'te Tebriz kentinde dünyaya gelen Tebrizi 19 yaşında büyük kardeşiyle birlikte Necef-i Eşref'i kentine gitti ve orada 24 yıl kaldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Hazırları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya
canlı yayında montaj itirafı.
Star
CHP'de linç kültürü. Önce Akşener ve İnce, şimdi de Sinan Oğan.
Milli Gazete
Erdoğan talep etmedi, Sinan Oğan'ı o kişi yönlendirdi.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Elif Çakır, 24 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde CHP sisteminin beşerini anlatamayınca başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Pazar günü bir kez daha sandık başına gideceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu oylayacağız. 28 Mayıs günü Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde önümüzdeki 5 yıl nasıl bir Türkiye'de ve hangi hayat koşullarında yaşamak istediğimizin ve bizi kimin yönetmesini istediğimizin tercihini yapacağız diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ne eksik ne fazla sandıkta oylanacak olan bu. Mevcut iktidardan evet memnunuz devam etmek istiyoruz ya da hayır memnun değiliz iktidar değişsin istiyoruz. Ama maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçim sürecinde böyle sağlıklı bir düşünceyle oy kullanmamıza izin vermedi. AK Parti ve ortağı MHP koparttıkları terör ve milliyetçilik yaygaralarıyla ve Erdoğan'ın nazarlık olarak dahi bir tane iyi, hatta orta notunun bile olmadığı baştan aşağıya geçer notlarıyla dolu 5 yıllık başkanlık dönemi karnesini unutturdular. Erdoğan şimdi yine yeniden 28 Mayıs'a da sonuç aldığı montaj videolarla, sahte broşürlerle gidiyor. Bay Kemal talimatları Kandil'den alıyor, ben talimatı Allah'tan alıyorum demeye devam ediyor. Bütün bunları o çok önemsediğini söylediği, kutsadığı milli iradenin terazisine çıkmayı, 5 yılın hesabını kitabını vermemek için yaptı. Dahası yarına dair söyleyebileceği bir şey olmadığı için de ülkeyi kötü yönetti ama bu konuşulsun istemedi. Kötü yönetimin hesabını vermek istemedi. Çünkü hesap vermek için teraziye çıktığında şartların eşit olduğu bir ortamda seçimi asla kazanamayacağını biliyor. 2017 referandumunu kazanmak için seçmeninin önüne bir cennet Türkiye fotoğrafı koymuş, sayfalar dolusu vaatler sunmuş. Ama vaatlerinin hiçbirini gerçekleştirmemiş. 2018 seçimlerinde çıkmış, 24'ünde siz bu kardeşinize verin şu yetkiyi, ondan sonra faizle kurla nasıl uğraşılır görün diyerek o istemiş, seçmenden almış desteği. Bu konuşmayı yaptığı tarihte dolar 4.74 seviyesindeydi. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre yıllık enflasyon oranı %15.39'du. Seçimi kazandıktan sonra çıktı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Artık bu sisteme göre ne bizim ne de bizden sonra gelecek cumhurbaşkanlarının milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Çünkü hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor artık dedi. Şimdi bütün bunlar ortadayken Erdoğan ne diyebilir?
Tahran Radyosu.
Orhan Bursalı 24 Mayıs tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde seçmensiz tek başına cehenneme odun atmak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sinan Oğan, 5,17'lik seçmen desteğiyle bir politik figür olarak ortaya çıktıktan sonra tek adam rejimine bağladı kendisini. Eleştirdiği bir sürü konunun sebebi, özellikle mülteciler meselesi, tek adamın yarattığı sorunlar iken tercihini bu sorun yaratanlardan yana kullandı. Bu seçim sürecinde üzerinde en çok durduğu konuydu üstelik. AKP'li yöneticiler bu kararından önce Sinan Oğan'a mültecilere göndermelerinin mümkün olmadığını ve bu konuda kendilerine yapılacak dayatmaları kabul etmeyeceklerini açıklamasına rağmen diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ülkeyi iflasa sürükleyen bir yönetimin parçası olmanın nasıl bir duygu olduğunu en iyi seçmenleri bilecektir. Dizginsiz gücün, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi sandığa gömmenin, seçim boyunca yalanın, sandıkta hırsızlıkların, eşitsizliklerin bir parçası olmanın nasıl bir duygu olduğunu Sinan Oğan'a oy veren seçmen bilecektir. Oğan'ın kendisi değil. Çünkü bu seçmen iktidara oy vermemiştir. Bu seçmen dizginsiz gücün, keyfi yönetimin, tek adam rejiminin bir parçası olmayı reddetmişti. Ama Oğan çıkıyor ve bu seçmenin yeni kurtuluş yolları arayışlarını götürüp iktidarın kuyruğuna takmaya çalışıyor. Bu tutum yerine kendisine verilen oylara mesela tarafsızlığını ilan ederek saygı gösterebilirdi. Üçüncü yolu denedik. Hedeflediğimiz %19 oya ulaşamadık ama bu çok değerli oylarınızı koruyacağım ve bu oylarla yeni bir politik hedefe yürüyeceğim diyebilirdi. O ana oyunu veren seçmen tek adama veya Millet İttifakı'na oy vermesini bilmiyor muydu? Bir politikacının aracılığına mı ihtiyacı vardı? Ya Oğan Bey biz karar veremedik, oyumuzu sana veriyoruz, al tepe tepe kullan demek için mi seçimini böyle yaptı? Gördüğüm kadar Oğan, Recep Tayyip Erdoğan ve Putin arasındaki ilişkilerin bir destekleyici parçası olacaktır. Tercihinde bu ilişki etkili olmuş da olabilir. Daha önce Devlet Bahçeli'nin yerine göz diktiği için MHP'den dışlanmıştı. MHP yönetimiyle kanlı bıçaklı durumu var. Şimdi Cumhur İttifakı'nda ileride Bahçeli'nin yerine daha rahat geçebilecek bir siyasal kariyer inşa etme fırsatı bulacaktır. Fakat 5.17'lik oyun hemen hiçbirinin Oğan'ın peşinden tek adam rejimine destekçi olarak akacağını sanmak pek de bu tabloya uygun düşmüyor.
Mustafa Yalçıner 24 Mayıs tarihli Evrensel Gazetesi'nde ikinci tura giderken başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İlk tur tamamlandı. Vekiller belirlendi ama Cumhurbaşkanı seçilemedi. Tekrar sandıklara gidilecek. Söylenebilecek olanlarla dikkat edilmesi gerekenler şöyle özetlenebilir. Bazı CHP yöneticileri ikinci tura kalabilme ihtimalinden söz etse bile bu ses çok cılızdı. Millet İttifakı'nın muhaliflere yönelik yoğun propagandaları ile oluşturduğu beklenti kazandık, ilk turda bitiriyoruz içerikliydi. Olmayınca da bir hayal kırıklığıyla moral bozukluğuna tanık olundu. Bu ruh halinden kurtulmak şart. Bozuk moralle hiçbir şey kazanamaz ve faşizm kesinlikle püskürtülemez. Bu olumsuz havayı dağıtmak en başta sosyalistlerin görevidir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
CHP ve Millet İttifakı moral bozukluğunu Erdoğan kaybetti iddiasını ileri sürerek atlatmaya çalıştı. Gerçekler yatsınarak moral bozukluğuna son verilemez. Gerçekçi olunmalıdır. Evet, AK Parti ve Erdoğan ciddi ölçüde oy kaybetti. Ancak Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise tamamlanmadı. Dolayısıyla AK Parti iki seçimi de kaybetmedi. Sosyalistlere düşen Erdoğan AK Parti'nin halk içinde destek kaybederek gerilemesini demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin zemini ve olanaklarının genişlemesi olarak değerlendirmektir. Kaybetti deyip hayal alemine dalmak değil, gerçekten kaybettirmek için daha çok çalışmaktır. Millet İttifakı ve kurucusu CHP baştan yanlış hesap peşindeydi. Parlamenterizm gibi sınırlı ve halkın seferber edilmesi açısından yetersiz bir hedef konmuş, bol vaatlerde bulunulmuştu. Her şey çok güzel olacaktı. Herkesin her şeyin çok güzel olmasını istediği tartışmasız. Ancak lafının edilmesi yetmez. Bunun gerekleri vardı ve hala var. Hesaplaşma zırnık dışına taşmayarak parlamenter zemine sıkıştırıldı. Halkın yaşam, dertlerini dökme ve asıl mücadele alanı sokaklar ve büyük bölümünün çalışma alanı fabrika ve iş yerleriyle köy, ofis ve okullar yok sayılarak tüm hesaplaşma sandığa kilitlendi. Bu, sokak ve iş yerlerinde işçi ve emekçilerle karşı karşıya kalacak burjuvazinin olağan tutumudur. Ancak şimdi olduğu gibi başlıca burjuvazinin iç hesaplaşmasında da bir fraksiyonunun halkı arkasını almadan hele devlet olanaklarını pervasızca kullanan diğerini alt etmesi imkansız gibidir. Halk seferber edilmeden sandıklara sahip çıkılıp oy çalınması bile engellenemez, engellenemedi. Sokağa çıkmak provokasyona eşitlenip sadece sandık dendi ve halkın taşıdığı mücadele potansiyeli harekete geçirilemedi. Millet İttifakı'nın parlamento sözcüğü ve dinlenmeyen, çünkü halkın Erdoğan'ın etkisi altındaki kesimlere ulaştırılamayan vaatleri bir yana, Cumhur İttifakı'ndan belirgin farklılığı da ortaya konamadı. Evet, demokrasi ve hukuk devleti diyorlar ve politik olarak farklılar, aynı değiller. Ancak birkaç yıl önce Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte olan ve sağcı muhafazakar olmakla kalmayıp günümüzdeki yıkıntının en azından bir dönemlik ortakları olanlarla kurulan bir ittifaktı. Sokağın reddiyle bir arada alternatif sayılmadı ve mevcut farklılıklarını Erdoğan olumsuzluk olarak göstermeyi becerebildi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsö'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsö'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsö'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi ile başlayan ve son İmam Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma'nın eşsiz şahsiyetinin bir bölümüyle tanıştık. Şimdi o Hazretin yaşamını irdelediğimiz programımızın son bölümünde bu büyük kadının ilham veren ve ibret kaynağı olan kişiliğinin önemli noktaları ile tanışmak istiyoruz.
Hazreti Fatıma İslam tarihinin simge kadınlarından biriydi ve birçok fazilete ve keramete sahipti. Hazreti Fatıma'nın en seçkin özelliklerinden biri, İslam peygamberinin has saygı ve sevgisi ve ilgi odağında yer almasıydı. Bu bağlamda Şii ve Sünni rivayetlerde birçok rivayet nakledilmiştir. Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'ye ilgisi ne zaman bir yolculuğa çıkacak olursa, en son o Hazreti ile vedalaşacak kadar fazlaydı. Nitekin dönüşte de ilk görüştüğü insan kızı Hazreti Fatıma'ydı. Aslında bu saygı ve sevginin sırrı Hazreti Fatıma'nın iman ve salih amelinin en mükemmel mazharı olmasıydı. Yüce Allah Hazreti Fatıma'nın sevgisi Resulullah Efendimiz'in kalbine ve ruhuna yerleştirmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de iman eden ve salih amelde bulunanları Yüce Allah onlara yönelik aşk ve sevgiyi gönüllere yerleştirdiğini buyuruyor.
Bundan başka Allah Teala tüm peygamberlerin arasında bir tek İslam peygamberini doğrudan ve hiçbir aracı olmaksızın emrederek insanlardan risaleti için yakınlarının sevilmesinden başka hiçbir mükafat istemediğini söylemesini buyurmaktadır. Bu ayette ilahi emir söz konusu olduğundan Hazreti Fatıma'nın en bariz müstakı olan Ehl-i Beyt fertlerine yönelik sevgi ve saygı başta İslam ümmeti olmak üzere herkese vaciptir.
Yüce Allah bu emrenin hedefini bir başka emir ile açıklamıştır. Allah Teala peygamberine hitaben insanlara Rabbine doğru bir yol seçmek istemenin dışında risalet için hiçbir mükafat istemediğini söylemesini buyuruyor. Yani Resulullah'ın Ehl-i Beytine yönelik aşk ve sevgi gerçek ilahi yola adım atmaktır. Bu yüzden günlerden bir gün Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma'nın elini tuttuğu bir sırada şöyle buyurur. Onu tanıyan veya tanımayan herkes bilsin ki bu Fatıma, Muhammed'in kızı, benim kalbimin ve ruhumun bir parçasıdır. Kim onu incitirse beni incitmiş olur ve kim beni incitirse Allah'a incitmiştir. Allah Resulü bir başka yerde kızı Hazreti Fatıma'ya şöyle buyurur. Ey Fatıma, Rabbin senin hoşnutluğuna hoşnut olur ve senin öfken ile öfkelenir.
İslam peygamberinin Ehl-i Beyt hakkında tüm tutumlarında duygusal bağlardan ziyade inanç temelinde bağları bulunduğunu ve o hazretin her eylemi Yüce Allah'ın emri üzerine yerine getirdiğini gösteren bir başka macera, Allah Resulü'nün Necranlı Hristiyanların din adamlarıyla mübahale etmesidir. Bu macerada gerçi Allah Resulü Hristiyanların tüm sorularına cevap verdi fakat yine ikna olmadılar. Bu yüzden Resulullah Efendimiz onlara hakkaniyetini ispat etmek için mübahale önerisinde bulundu. O kader belirleyici anda Yüce Allah peygamberine onlara her iki taraf evlatları ve kadınları ve canları kadar sevdiklerini getirmelerini ve ardından birbirini lanetlemelerini ve yalancının ilahi lanete maruz kalmasını söylemesini buyurdu. Beklenen günde ve saatte Necranlı Hristiyan heyet Allah Resulü evlatları arasından Hasan ve Hüseyin'i ve kadınlardan Hazreti Fatıma'yı ve erkeklerden de Hazreti Ali Aleyhisselam'ı getirdiğini görünce şaşkına döndüler ve ilahi azaptan korkarak mübahaleden çekildiler. Bu gelişme Allah Resulü'nün başta kızı Hazreti Fatıma olmak üzere Ehl-i Beytine yönelik aşkın ve sevgisinin ilahi ve semavi temeli olduğunu gösteriyor.
Gerçi Hazreti Fatıma çocukluk çağı ve kısa ömrü boyunca Allah Resulü ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın engebeli yaşamlarında ve acı tatlı tümanlarında onların yanındaydı. Fakat Hazreti Ali Aleyhisselam Yüce Allah'ın emri üzerine Kadir-i Hum'da imamet ve velayet ve hilafet makamına seçilerek Resulullah tarafından bu makama atandığında Hazreti Fatıma yeni ve ağır bir sorumluluğa hazırlanması gerektiğini anladı. Hazreti Fatıma o andan itibaren Hazreti Ali'ye bir eş olarak bakmanın yanında tüm sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi ve cihadi alanlarda izlemesi gereken ve o hazretin adım attığı yola adım atması gereken bir imam ve bir önder olarak bakmaya başladı.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha basireti ve derin bakışı ile yaşanan gelişmelerden hareketle İslam ümmeti İmam Ali aleyhisselam ile Kadir-i Hum'da biat etmesine karşın sözlerine bağlı kalmamaları ve o hazreti bırakmaları ve dinin kemali ve ilahi nimetin tamamlanması ona bağlı olan imamet yolu saptırılmasından endişe ediyordu. Maalesef Hazreti Fatıma'nın bu kaygısının gerçek olması pek uzun sürmedi. Özellikle Allah Resulü hastalanarak sağlığı günden güne kötüye gitmeye başlaması ve sonunda Hak Teala'nın davetine lebbeyk demesinin ardından bu kaygı gerçekleşmeyi başladı. Allah Resulü rihlet ettikten sonra Hazreti Ali Aleyhisselam ve Selman ve Miktad ve Ebu Zer gibi seyrek sayıda sahabenin dışında Allah Resulü'nün sahabesi o hazretin naaşını bıraktı ve Kadir-i Hum'da tarihi hamaseti unutarak ve ilahi emri ve Allah Resulü'nün fermanını göz ardı ederek İslami toplum için halife belirlemeye kalkıştı.
Bu şartlar Hazreti Fatıma'ya katlanamayacak kadar ağır geldi. Öyle ki hasta yatağına düştü. Ancak sorumluluk duygusu Hazreti Fatıma'ya duyarsız kalmasına müsaade etmedi. Ve kamuoyunu aydınlatmak için Haşimoğullarından bazı kadınları yanına alarak camiye geldi. Sahabe o hazreti için bir perde astı. Hazreti Fatıma babası Allah Resulü'nün hicranına dayanamıyor ve sürekli gözyaşı dökerek konuşmaya başladı ve şöyle buyurdu. Allah Muhammed'i risalet ile görevlendirdi ki emrini yerine getirsin ve hükmünü uygulasın ve hedefini gerçekleştirsin. İnsanlar inançlarında dağınıktı ve küfür ve cehalet ateşinde yanıyor. Putlara tapıyor ve Yüce Allah'ın emirlerine umursamıyordu. O zaman Muhammed'in varlığı bereketiyle karanlıklar aydınlık oldu ve cahillik bertaraf edildi. Şaşkınlık ve yanlış perdeleri aralandı. Babam insanları hidayete erdirmek için kıyam etti ve gönlü kör olanların gözünü açtı ve İslam dinine ve doğru yola hidayete erdirdi. Daha sonra Yüce Allah peygamberine yüce ve pak nurunu mihribanlık ve rağbet ile melekuta götürdü. Şimdi babam bu dünyanın tatsızlıklarından gönlü rahattır ve ahiret sarayından meleklerle bir aradadır ve bağışlayıcı Allah onu kendi ridvanına yerleştirdiği bir sırada ilahi katın yakınındadır.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha konuşmasının devamında camideki insanlara hitap ederek şöyle devam etti. Ey insanlar! Siz Allah'ın emrettiği ve men ettiklerinin temsilcileri ve dinin ve nübüvvet ilminin taşıyıcılarısınız. Kendinizden emin olun. Sizler İslam dinini başka milletlere tebliğ etmelisiniz. Resulullah'ın hakiki halifesi Ali sizin aranızdadır. Allah daha önce ona itaat etmeniz için sizlerle ahit bağladı. Ali Allah'ın konuşan kitabı ve sadık Kur'an ve parlayan nurdur. Ali'nin basiret gözü aydın ve batını ve fıtratı aşikardır ve başkaları onun makamını arz etmektedir. Ali'yi izlemek insanı ilahi rıdvan cennetine götürür. Sözlerini dinlemek kurtuluşa vesile olur. Ali'nin varlığının bereketiyle ilahi nurani hüccetleri almak mümkündür. Ali'nin yardımı ile ilahi vacipleri ve haramları tanıyabilir ve ilkeli ve mantıklı ve aydın delillerle şeriat yasaları ile tanışabilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Baba aşkı ve sevgisi Allah Resulü'nün Ehl-i Beyti hakkında onca vurgusuna rağmen karşılaştığı zorluklar ve ihanetler ve en önemlisi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kesin hilafet hakkının gasp edilmesi sonucunda Hazreti Fatıma'nın sabrını tüketti ve o hazret bir rivayete göre hicretin 11. yılın 3 Cemadüssane ve bir başka rivayete göre de 13 Rebiyussane tarihinde Allah Resulü'nün melekuti rihletinden 75 veya 95 gün geçmeden hayata gözlerini yumdu. İslam peygamberi vefat ettikten sonra o hazretin ehli beytine yürenik zorluklar ve sıkıntılar o kadar arttı ki Hazreti Fatıma eşi Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle vasiyet etti. Ali'ciğim, beni kendin gusül et ve sonra kefen giydir ve defnet. Beni gece vakti defnet. Bana zulmedenlerin hiçbiri benim cenaze törenime katılmalarını istemiyor.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha gençlik çağının doruğunda Hak Teala'nın davetine lebbek demesine rağmen kendisinden ebedi bir örnek geride bıraktı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha eşsiz ve örnek bir kadın, iman ve takva abidesi, basiretli, sorumlu ve yükümlü bir insandı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha vefakar bir anne, sade bir yaşama olan maneviyat ve ibadette örnek bir kadındı. Hazreti Fatıma zorlukların karşısında sabretmesini bilen, insanların acılarını yakından hisseden, fedakar, ahlaklı ve takvalı bir insandı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha tehlike sırasında düşmanla savaşan ve velayet ekseninden ayrılmayan ve kelimenin tam anlamıyla tüm ahlaki faziletlere ve ahlaki mekarime sahip olan ilahi bir insandı. Yüce Allah'ın sonsuz selamı, tarih boyunca beşeri camianın en mükemmel kadını olan Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın üzerine olsun.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberiyle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ahmet bin Musa Şah Çırak Hazretlerini Anma Günü Özel Programı.
Hicri Kameri 6 Zilkade Ehl-i Beyt imamlarının 7.'si Hazreti Musa Kazım'ın evlatlarından ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın kardeşi Hazreti Ahmet bin Musa'nın veladet günüdür.
Bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbeti hep birlikte dinleyelim.
Hicri Kameri 7. asrın başlarında Emir Mukarrebuddin Mesud Şiraz kentini geliştirme işlerine başladı. Şerif ve sorumlu biri olan Mesud, Salgurluların başkenti olan Şiraz kentini temizlemeye ve güzelleştirmeye çalıştı ve eski evleri onarırken yıkılanları inşa etti. Kenti yıkıntılar ve topraktan temizlerken kafasından aldığı bir kılıç darbesiyle öldürülen uzun boylu ve güzel bir genç adamın taze cesediyle karşılaştılar. İşçiler genç adamın cesedini topraktan çıkarıp konu hakkında Emir Mesud'a haber saldılar. Emir bazı yetkilileriyle birlikte yıkıntıların bulunduğu yere gitti ve uzunca yapılan araştırmaların ardından Üzerinde El İzzetullah Ahmet bin Musa yazılı yüzük gibi bazı kanıtlara dayanarak cesedin İmam Rıza Aleyhisselam'ın kardeşi Ahmet bin Musa'ya ait olduğu anlaşıldı.
Emir Mukarribuddin Mesud'un emri üzerine orada onun pak cesedine namaz kılındı ve Şiraz kentinin alimleri ve büyüklerinin katıldığı cenaze töreni ile saygıyla toprağa verildi. Ardından orada büyük, güzel bir bina yapıldı. Böylece ziyaretçiler orada bu imamzadeyi ziyaret ederek ibadet edebildiler. Bazı tarihçiler bundan önce Ahmet bin Musa'nın kabrinin Buveyhoğullarının en tanınmış hükümdarı olan Azad-ud-Dole Deylemi döneminde ortaya çıktığını belirtiyorlar. Fakat zaman aşımı ve yaşanan depremler nedeniyle mezarının yeri gözlerden gizlendi. Ta ki Hicri 745 yılında tekrar ortaya çıkartıldı.
Şahçera ve Seyyid el-Sadat el-Azem olarak da bilinen Seyyid Emir Ahmet, Ehlibeyt imamlarının yedincisi İmam Musa Kazım'ın muhterem evladı ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın erkek kardeşidir. Bu imamzadenin doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Fakat bazı kaynaklar 6 Zilkade ve Medine'de doğduğunu belirtiyorlar. Annesi Ümmü Ahmet olarak bilinirdi. Ümmü Ahmet'in 3 evladı vardı. Ahmet, Muhammed ve Hamza. Fakat Ahmet bin Musa'nın yüksek konumu itibariyle ona Ümmü Ahmet olarak hitap ediyorlardı. Ümmü Ahmet ayrıca İmam Musa Kazım tarafından çok sevilir, o hazretin tamamen güvendiği biriydi. Nitekim Abbasiler döneminin baskı ve Hafakan döneminde o hazretin sırlarının adeta kapalı kutusuydu.
Ahmet bin Musa cömertliği ve cesareti nedeniyle babasının her zaman övdüğü yüksek konumlu ve dindar şahsiyetlerden biriydi. Cömert, cesur, erdemli, dindar ve zengin bir şahsiyet olan Ahmet bin Musa kendi mübarek elleri ile Kur'an-ı Kerim'i yazdı. Ayrıca bizzat babası ve değerli atalarından naklen birçok hadis de nakletmiştir.
Abbasi döneminin özelliklerinden biri farklı mezheplerin ortaya çıkmasıdır. Bu dönemde başlıca Şii mezhepleri ortaya çıktı. Zira Abbasi halifelerinin yöntemi ve karakteri bölyönet politikasına uygun olarak her zaman kitleler arasında siyasi ve dini farklılıkları kışkırtmaya yönelikti. Onlar aynı zamanda Ehlibeyt imamlarını sürgün veya hapsederek iktidarlarını artırmaya ve Ehlibeyt aşıklarını daha da zayıflatmaya çalıştılar.
İmam Musa bin Cafer'in Harun er-Reşid tarafından masumane şehadeti ardından İmam Rıza Aleyhisselam'ın bilge tutumundan yanlış anlayışa sahip olan bazıları Ahmet bin Musa'yı kendi imamları olarak bildiler. Onların seçimleri sadece siyasi tutumlardan değil, o dönemdeki diğer bazı yaygın inançlar da bu konuyu yoğunlaştırdı. Şiilerden ve Ehlibeyt aşıklarından bir grup, Ahmet bin Musa'nın faziletlerini ve sevilmesinin muhterem babası İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın gözünde görmüşlerdi. Diğer yandan onun imamın vasilerinden biri olduğu sayılması nedeniyle de imametin Hazreti Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadeti ardından Ahmet bin Musa'ya ulaşacağını savunuyorlardı. Bu yüzden de Ahmet bin Musa'nın evine koşarak kendisine biat ettiler.
Tahran Radyosu.
Ahmet bin Musa başta görünüşte bunu kabul etti ve camiye giderek onlardan biat aldı. Ardından minbere çıkarak fasih bir hutbe okudu ve halka hitaben şöyle dedi. Ey insanlar! Sizin benimle biat ettiğiniz gibi ben de kardeşim Ali bin Musa ile biat etmişimdir. Babamdan sonra önder ve halifi odur. O Allah'ın velisi ve Resulüdür. Bana ve size bir an önce onun emrine girerek ona boyun eğmemiz farzdır. Ahmet bin Musa'nın bu sözüyle herkes teslim oldu ve onun ardından camiden çıkarak İmam Rıza Aleyhisselam'ın huzuruna çıkarak o hazrete biat ettiler. Yaşananların ardından İmam Ali bin Musa Aleyhisselam kardeşine dönerek hakkı gizlemeyip zayi etmediğin gibi Allah da dünya ve ahirette seni zayi etmeyecektir diye buyurdu.
Daha önce de belirtildiği gibi bu dönemde Abbasi halifeleri sinsi politikalarıyla başta Ehlibeyt aşıkları olmak üzere halkı daha fazla hakimiyet altına almaya çalışmıştı. Bu yüzden Harun el-Reşid'in oğlu Ma'mun kardeşini öldürerek hilafeti gasp etmeyin ardından görünüşte veliahtlığı İmam Rıza aleyhisselama devretmek istedi. Ve imamı da Medine'den kendi hükümetinin başkenti olan Tus'a çağırdı. Fakat İmam Rıza aleyhisselamın hilafetinin ve velayetinin haklılığından çok zaman geçmeden insanlar için daha açık hale geldi. Bu yüzden de Ma'mun daha fazla bu hakikate dayanamadı ve İmam Rıza aleyhisselamı şehit etmeye karar verdi.
Ahmet bin Musa İmam Rıza aleyhisselamın şehadeti öncesi o hazrete yardım için birçokları ile Medine'den Horasan'a doğru yola çıktı. Ahmet'in bu hareketinden Ma'mun kaygılandı. Fakat her diyarda birçoklarının ve özellikle Ehlibeyt aşıklarının Ahmet bin Musa ve kervanına katıldığını duyunca dehşete kapıldı. Bazı tarih yazarları Ahmet'e yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını belirtiyor. İmam Rıza Aleyhisselam'ın kardeşlerinin hükümetin merkezine gelişini kendi hassas durumuna ciddi bir tehdit olarak gören Ma'mun, bütün hükümdarlarına kervanların hareket etmekten alıkoymalarını, yapabilirlerse onları Medine'ye geri çevirmelerini, aksi halde hepsini öldürmelerini emretti.
Ma'mun'un emri hangi şehre ulaştıysa kervan oradan çoktan geçmiş olurdu. Ta ki Ahmet bin Musa kervanı Şiraz kentine gelişinden önce hükümranın hükmü kente ulaştı. O dönemde Şiraz valisi Gatlek Han büyük bir ordu ile kentin dışına çıkarak Ahmet'in kervanının yolunu kesti. Bu sırada İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet haberi Ahmet'e ulaştı. Bu yüzden de yarenlerini toplayarak aldığı haberi onlarla paylaştı ve şöyle dedi. Bunların hedefi Ali bin Ebu Talib evlatlarının kanını akıtmaktır. Sizlerden herhanginiz isterse geri dönebilir veya bir kaçış yolu biliyorsa gidebilir. Fakat ben bu şirretlere karşı cihat etmekten başka çarem yoktur. Fakat Ahmet bin Musa'nın tüm kardeşleri ve yarenleri o hazretin eşliğinde cihat etmeye hazır olduklarını söyleyince o da yarenleri hakkında hayır duasında bulunarak öyleyse mücadele için kendinizi hazırlayın buyurdu.
Ahmet bin Musa aleyhisselam vefalı ve sadık yarenleriyle ardı ardına 3 savaşta zafer kazandı. Fakat Şiraz hükümranı Ahmet bin Musa'nın ordusundaki aşk ve fedakarlığına karşı savaşamayacağını anlayınca hileyle geri çekildiğini ve yenildiğini göstermeye çalıştı. Böylece Ahmet bin Musa'nın ordusunu kentin içine çekmeyi başardı. Ardından kentte Ahmet bin Musa'nın ordusunu tarumar ederek hepsini şehit ettiler. En son kişi olarak Ahmet bin Musa da arkadan başına indirilen kılıç darbesiyle şehit oldu. Ardından arkasındaki evi üzerine yıktılar. Böylece naaşı bir yığın molozun altında kaldı. Burası şimdi o hazretin türbesi ve mutahhar mezarıdır.
Hicri Şems'i 1386 yılında Fars Eyaleti Halk Kültürü Konseyi'nde bir günün Şah Çırağ günü olarak belirleme kararı alındı. Bu yüzden de konu uzmanları o hazretin veladet gününü bunun için seçilmesini önerdiler. Böylece tarihçiler ve araştırmacılar da kesin doğum tarihini belirlemek için araştırmalarına başladılar. Ancak bazı araştırmaların ardından uzmanlar kesin olmamakla birlikte Şahçırak doğum gününün 16 Zilkade olduğunu açıkladılar.
Böylece Ehl-i Beyt Kerimesi Hazreti Masum Esselamullah Aleyha ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu veladet günlerinin başlangıcı ve sonu olan Keramet 10 günü kapsamında bir günün Şahçırak günü olarak belirlenmesine karar verildi. Bunun üzerine Kültür Devrimi Yüksek Konseyi Ahmet bin Musa Şahçırak'ı anma günü olarak Keramet 10 gününün 5. günü olan 6 Zilkade'yi Ulusal İslami Münasebet olarak Şahçırak adı ile takvimlerde kaydetti.
Değerli dinleyiciler, Ahmet bin Musa Şahçırak Hazretlerini anma günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri www.parsurey.ir adresinden takip edebilir, elektronik posta adresimiz olan turkish@ws.irib.ir'e görüş, istek ve eleştirilerinizi gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çeşitli sapmalara karşı direnişin Aşura'nın verdiği ders ve İmam Hüseyin'in kıyamının sebebi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin'in o günün olağanüstü tehlikeli sapkın hareketine karşı durması bir ders oluyor ki bizzat o büyük insanda bunu tekrarlıyor. Yani kendi işini İslam'ın emriyle belgeliyorlar. Enne Rasulallah'a kâle men râye sultanen câiren mustahillen li hurmullah nâkesen li ahdillah muhalefen li sünneti Rasulallah ye'melu fi ibadillah bil ismi vel udvan felem yugayyir aleyhi bil fi'l velâ kavl kâne haqqan alallâhi en yudhilehu medhale. Hazret bunu beyan ediyorlar. Yani benim vazifem budur. Yapmakta olduğu iştir. Muhalefet etmem gerekiyor. Direniş ve karşı bir yolda adım atmam gerekiyor. Kader ne olursa olsun. Eğer kaderde zafer olsa ne âlâ. Eğer şehadet olsa yine ne âlâ. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam böyle hareket etti. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Dışişleri Bakanı Güney Lübnan'ın kurtuluşunu yıldırma münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi. Nasrullah, dünyada artık Amerikan hegemonyası yok dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı, direnişin kazanımlarını son nefesimize kadar savunacağız açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hayber füzesinin tanıtılması İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma otoritesinin bir başka simgesi olduğunu belirtti. Fransa, Hayber füzesine tepki gösterdi. İran sınır muhafızlarına yönelik son terör saldırısının kınanmasına devam ediliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti, İsrail'in bizim topraklardan İran'a saldırmasına izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.